Bilal, şimdi niye özellik var? Nesneler çokluk, birlik ve çokluk içindeler, monatlar gibiler. Ama aynı zamanda da şey var, özellik diye bir kavram var ve onu nasıl çıkarsayacağız? Ve nesneler sadece özdeksel değil, aynı zamanda da timsel. Özellik niye var nesnelerde?
Her bir nesnenin kendi özelliği mi yoksa genel toplam nesne?
Şimdi düşünürsek, normal doğa nesnelerine bakarsak, her birinin kendisi, yani özdeksel nesnelere bakarsak, ağır nesnelere, her birinin kendi özelliği var. Ağırlık özelliği var, yer çekimi özelliği var. Evet. Ondan sonra burada ilgili olan kavramlar, yine doğal nesneler açısından, yani şeyle ilgilenmiyoruz, nesnelerin tikellikleriyle ilgilenmiyoruz. Yani nesne olmayanlarıyla ve özek şeye ait değil, yani özdeye ait değil, nesneye ait bir kavram. Çünkü özdek kavramı geride kaldı. Bir tözden de söz etsem ben, bir devletten de söz etsem, örneğin tinsel bir nesneden, devletin bir özeyi var. O nesnenin ve özeyin ilişkisini kurmanız gerekiyor. Yani bu şey değil.
Özellikle söz aynı şey bu zaten. Aynı şey mi? Özellikle töz aynı olarak
düşüneceğiz. Töz
farklı.
Töz, özdek, cisim, şey dedik ya, onlar daha alt kategoriler. Öz alanının kategorileri, yani onları nesne kategorisi moment olarak kapsıyor. Yani nesne şey olabilir, dusting olabilir, töz olabilir. Cisim, yani her şey olabilir. Ne oldu?
Özek kavramını öncelikle kendisinde şey yapsak. Şimdi devletin özeyi varsa, aynı zamanda işte dairenin bir özeyi var. O iki özek nasıl aynı özekten bahsetmiyoruz orada?
Şimdi aynı özekten söz ediyoruz gibi konuşmaya geldi. Neden? Çünkü örneğin yani onun verdiği örnek açısından bir şey diyor. Düşme devime özeye doğru gidiş. Değil mi? Düşme
yani yerin özeyi.
Tinsel alanda düşmeye karşılık düşen bir şey, belirlenim ne olacak? Sayfa 289, paragraf 196'nın sonu. Burada bu differenter mekanizmusa giriyor. Yani ayrımlı düzenek ya da ilgi düzeneği. Çünkü birincisi ilgisizdi, biçimsel, formeldi mekanik. Yani şimdi burada göreli özellikten söz ediyor ve pardon, daha sonra onu söz edeyim. Düşme diyor, İstek.
Toplumsallık
etkisi. Yani bunlar, şimdi toplumsallık etkisi nedir? Ya da toplumculuk. Topluma ait olma, topluma düşme gibi yani, bir şey. Yani bir insan böyle atom gibi kendini toplumdan dışarıya atmaz normal olarak. Tam tersine, topluma düşmek, topluma girmek insanın şey, eğilimi. Toplumculuk denen şey o.
Sosyal var.
Sosyal olmak.
Şimdi çekim fiziksel bir kategori değil mi? Çekim, yani iple çekersin ya da yer çekimi dediğimiz şey, arada ip yok ama yine bir ip gibi bir şeyin olması gerekiyor.
Cazibe vardır zaten.
Cazibe. Denen şey, çekicilik. Şimdi bir insan tinsel olarak çekici olabilir mi? Olabilir. Yani o cisimsel alanda olan şey, tinsel alanda da bir paralel bir şekilde buluyor. Yani biz orada insanlar birbirlerini manyetik olarak ya da yer çekim kuvvetiyle çekiyorlar demiyoruz ama tinsel olarak çekiyorlar. Yani güzellik olabilir, akıllılık olabilir,
karizma olabilir.
Karakter güzelliği, karizma olabilir. Ve orada da doğal değil de ya da doğal üstte şeyi kullanıyor. Aynı terimleri kullanıyor. Mekanik terimler. İtmek. Çok iticisin falan dendiği zaman orada...
Çok güzel bir terim aslında.
Hangisi?
İtmek,
çekmek. Tabii. Evet. O yüzden yani Hegel ona özellikle dikkat etmiş. Verdiği örnekler yalnızca doğadan değil, tinden de örnekler veriyor. Özleşme ve şey, özellikle burada tinsel ve şey, toplumsal. Örneğin şey veriyor, bireyler var diyor. Bu bireyler bir toplumsal topluma birleşirler ve bu tasımda diyor orta terim medius terminus gereksinimlerdir diyor burada. Yine bu aynı zamanda şey, güneş dizgesi için ya da gezegenler sistemi dizgesi için verdiği tasım. Bu sayfalarda şey var, tasım ve nesne arasında ya da saltık mekanik. Saltık mekanik, şimdi üç tane mekanik var Ege'nin şeyinde. Bir formal mekanik, bir reel mekanik, bir de saltık mekanik. Formal mekanik neydi? Burada okur musunuz bir yerden? Dolaysız mekanik yani. Küçük mantıktan. Şimdi paragraf 195'te söylüyor onu. Yani formal, biçimsel mekaniğin ne olduğunu. Nesne dolaysızlığı içinde salt kendinde kavramdır. Onu yani kavramı öznel kavram olarak ilkin dışında taşır. Bunlar tabi kapalı, şu anda açacağız. Ve tüm belirlilik dışsal bir belirlilik olarak koyulur. Bu belirliliği ben mi zor söylüyorum yoksa zor mu?
Zor zaten.
Bir söyleyeyim bakayım. Yani. Belirlilik.
Belirlilik.
Belirlilik. Belirlilik.
Türkçe şey diyorlar. Kıpırdak.
Belirlilik. Olunca belirlilik.
Onu sevmiyor bazıları. Belirlilik. Belirlilik diyemiyoruz. Yok. Mesela zorunluluk, bazıları zorunluluk diyorlar. Yani o zorunluluk yeterli. Zorunluluk yeterli. Yeterli. Ama belirlilik
ben
o geçmiyor.
Anlam taşımıyor.
Taşımıyor.
Belirtik olsa belki o da olmaz.
Evet. Şimdi tüm belirlilik dışsal bir belirlilik olarak koyulur diyor. Burada yani bir nesnede dolaysızlığı içinde düşünüldüğünde hiçbir belirlilik yok. Yok. Evet. Dolaysız, yani olumsuz bir terim yok. Ve o zaman belirlilik dışsal olarak koyulur diyor. Yani monadı kendi başına düşünürsen, hiç belirlilik taşımayan, kapsamayan bir monadı düşünürsen, onun üzerinde bir iş olacaksa, bir etki olacaksa, bir belirlilik dışarıdan gelmeli diyor. Yani bu durum ayrı olanların birliği olarak bu nedenle bir bileşik, bir toplaktır. Yani şu bir toplak, bir fasulye yığını, bir ya da toprak yığını, saman yığını, bunlar dışsal olarak bir araya getirilen toplak onlar, yani aggregate. Aggregate. Bu toplak olan şey bu ve bu dışsal olarak, yani bunlar örneğin bir gezegen, güneş sistemi gibi birbirini çeken nesnelerin bir araya getirdiği bir yapı değil. Dışsal olarak bunu demek istiyor. Şimdi bunu iyi mi anlatıyor, kötü mü anlatıyor? Ama düzen dışsal olduğu zaman o sağlam bir düzen değil, olumsal bir düzen.
Aslında düzen bile demek zor.
Düzen toplak diyor işte.
Toplak.
Toplak yani, dediği zaman rastgele bir şeylerin bir araya geldiği.
Şey düşünebiliriz, yani mekanik alanına girmemesi gerekir bu şeyin. Ama giriyor. Yani mesela tuz...
İlgisiz düzenek.
İlgisiz. Yani bir tuz yığını, bir toplak. Onu biz suya attığımız zaman, tuz eridiği zaman orada yani kimyasal bir şey yok ve mekanik bir durum var. Ne diyeceğiz ona? Yani o
şeyde suda çözüldüğü zaman daha düzenli bir yapıda dağılıyor artık. Evet. Moleküller arasındaki mesafe doğanın kendi arasında koyduğu bir şey.
Orada, orada da dağılımı sağlayan su ama şey su değil. Kendi
yani kendileri değil.
Orada dışsal.
Devlette de var aynı şey. Hmm. Bir yerde toplak olayları. Yani
evet.
Kişilerin isteğine göre dışsal olarak bir araya getirilmeler.
Evet. Yani toplum dolaysız olarak görüldüğü zaman toplumda bireyleri bir araya getiren faktör gereksinimler.
Gereksinimlerin dışında.
Ama gereksinimler de zaten.
Ha, dışsal,
o da dışsal değil mi?
Faydalar olmaya doğru. Yapılan.
Yani o evet. Yani o insanlar kendi içselliklerinden dolayı değil, dışsallıklarından dolayı. Çünkü insanın insanla ilişkisinin tinsel olması gerekir. Yani sevgi olması gerekir. Toplumculuk. Yani şey değil, çıkar ilişkileri dolayısıyla bir araya geliyorlarsa insanlar o dışsal bir bağ yüzünden bir araya geliyorlar demektir. Dolayısıyla yurttaş toplumu şey değil. İnsan için gerçek topluluk topluluk değil. İnsan doğasına tam olarak uyan ya da saltık olarak uyan bir topluluk değil, geçici bir moment. Öyle demek gerekir. Yani insanlar bir arada tabii, yani insanlar bir araya insan oldukları için gelmeliler. Birbirleriyle mallarını değişip ya da hizmetlerini değişik tokuş yapmak için değil.
Yurttaş toplumunun temelinde menfaat var.
Evet.
Ya da menfaat değil de yani ortak yani o.
Yani doğru.
Hani en küçük ortak bölüm yani mecburen.
O Hegel ona gereksinimler dizgesi diyor.
Ve sınırlar var.
Nasıl?
Ve sınırlar var diyor Gültaş toplumundaki insan, yani insan insanla arasında en sınırlar.
Yani yurttaş toplumu nesnel tin alanına düşüyor ve bir de saltık tin alanı var.
Evet.
Saltık tin alanında din kategorisinin kendisi şey gibi görünüyor, o sanat ve bilimin yanında insan varoluşundaki gerçek normu kapsaması gereken alan gibi görünüyor. Ama şeyi kabul edemiyoruz bugün, yani dinin, var olan dinlerin öyle bir şeye, evet yani o Hegel orada onu biraz idealize ederek, çünkü şeyi düşünürsek, Hristiyanlık ya da genel olarak din kavramını düşünürsek, yani din kavramında şey var, üçlülük var değil mi? Tanrı, oğul ve kutsal tin. Yani kilise. Aslında kilise insanlar için bir şey değil, toplum değil, bir gereksinimler dizgesi değil. İnsanların bir araya gelmelerinin bir şeyi, ortamı, ama oradaki ilişki şey değil, herhangi bir çıkar ve bedensel bir şey de değil, yani eşeysel, seksüel bir ilişki de değil.
Şey yapıyor, temsil orada, ediyor kilise.
Evet, orada insan ruhsallığını temsil ediyor, insan tinselliğini temsil ediyor ve o tinsellik daha somut olarak yine sevgi olması gereken bir şey. Yani o din kavramını duyguyla bağlarsak, saltık tin alanındaki ikinci etmen, yani estetik duysallıktan sonra o dinin yerine geçmesi gereken şey, kavram duygu olacak, sevgi olacak ve yani Hegel ona din diyor işte. Yani din demesinin bir şeyi yok.
Felsefe
gece din anladığı anlıyorsak bir sakıncası yok
efendim. İlk girişinde de bahsediyor.
O ile
bağlantısı geçmeden doğal bilincin şey olarak kabul ediyor. Hani felsefe öncesi zaten inancayı alıyor.
Yani o zaman toplumsal ilişkiler şey değil, saltık tin alanına ait ilişkiler değil. Toplumsal ilişkiler çıkar ilişkileri, gereksinim ilişkileri olmaz, yani kötüdür demek doğru değil ama insan varoluşunun şeyi değil. Esas belirleyici ve temel alanı değil. Eğer bir felsefeci insan varoluşunun anlamını toplumda ararsa kaçınılmaz olarak varoluşçu olacak ya da nihilist olacak. Çünkü orada anlam yok.
Yani insanın mesela hasta olduğu zaman eczaneyi bile çağırırsa toplumsal ilişki
olursa... Çıkar ilişki, yani eczacı sana yani, paran olmadığı zaman vermiyor ilacı. Doktor paran olmadığı zaman seni iyileştirmiyor.
Evet.
Atıyor dışarıya. Dişçi dişini çekmiyor.
Sistemden bir şey yapacaksan sisteme verirsin.
Bu toplumsal... Şimdi buna rağmen orada eğer dişçi ya da doktor ya da bakkal şey yapıyorsa, karşısındaki insana bir şekilde iyilik ediyorsa bu şeye çıkıyor, o toplumsal ilişkinin dışına çıkıyor. Yani çıkar ilişkisinin dışına çıkıyor ve orada şeyi göstermiş oluyor, o sevgi duygusunu, insanlık duygusunun yanını göstermiş oluyor. Öyle anlaşılıyor Hegel'in çözümlemesinden, sisteminden.
Özel bir ilişki var. Yani mesela bir işte eczacının sizin paranız olmadığı halde size ilaç vermesi, bu özel bir ilişki.
İnsansal bir ilişki. Hümanistik bir şey. Yani çıkarcı bir şey değil. İnsana yaraşan bir şey ve insan karakterine uyan bir şey. O yüzden diyoruz. O yüzden diyoruz. Yani varoluşçuluk şeyi sildiği için, saltık tin alanını sildiği için, çünkü orada şey var, sonsuzluklar var. Tanrı var en azından. Tanrı'yı çizdiği için ve saltık din alanını çizdiği için şeyi, anlamı toplumda arıyor. Ama toplumda bakıyor karşısındaki insanlar o ilişkiler içinde çıkar arıyorlar. Yani o da suç değil. O da kaçılmaz bir şey. Ama varoluşçu anlam için başka bir alan bırakmadığı için kendine kaçılmaz olarak anlamsız kalacak. O zaman bu tasıma dönelim ve nesneye dönelim. Özek nereden geliyor? Bu da bir yerde söylüyor. Şimdi toplak dışsal düzenek, dışsal mekanik. Yani eriyik de dışsal. Çünkü eriyik de parçacıklar değil ama oradaki su onların toplanmalarını ya da gevşemelerini belirliyor. Bu biçimsel düzenek. Nesneler bu bağıntılı ve bağımlılıkta eşit ölçüde bağımsız direnç gösteren birbirlerine dışsal nesneler olarak kalırlar. Basınç ve dürtünün düzeneksel falan, yani bu bunlar dışsal. Ezber diyor bu dinsel alanda buna karşılık düşen şey. Ezberdir. Şeyde de büyük mantıkta da yazgıdan bir söz ediyordu burada. Yani yazgıcılık o deterministik ve mekanist biçimsel mekaniğe ait bir şey gibi. Yani şimdi paragraf 196'da diferenter mekanizmus, yani ayrımı mekanizma diye ilgili düzeneye geçiyor. Nesne bağımsız ve bağımlılığın birliği var burada. Bu paragrafı 196'yı zorlaştıran o. Burada özeksellik var.
Olumsuz birlik, özeksellik, öznelliktir.
Evet. Şimdi nesnenin başka nesneyle bağıntısı. Aslında nesnelerin başka nesnelerle bağıntıları, şimdi elimizde özek yok ama başka nesnelerle bağıntı var. O var. Toplak da zaten şey, o bağıntıyı kullandığımızı gösteriyor. Yani şimdi nesnelerin bağımsızlıkları ve bağımlılıkları, bu terimleri düşünürsek nesne kendini kendisiyle birleştirir. Yani bir nesneyi top gibi düşünüyorsak o zaman özeyini düşünmek daha kolay oluyor. Ama Hegel burada nasıl bir düşünce yürütüyor? Bir nesne kendini kendisiyle birleştirirse burada o ikinci nesneyi, yani yine kendisi olan nesneyi kendini özek olarak tuttuğu için kendine çekiyor diye düşünebiliriz. İki nesne düşün ve onların birliklerini düşün. Yani şimdi özeyi Hegel'de çıkarsamaya çalışıyor.
İki aynı.
Özek var. Şeyde özek var. Yani nesne, örneğin nesneleri çoklu olarak düşünürsek, gezegenleri bir nesne, güneşi nesne falan diye düşünürsek, orada zaten saltık özek ve göreli özekler var. Yani her bir gezegenin kendi göreli özeyi var. Kendine göre özeyi var diyelim. Her birinin güneşle ikisini düşündüğümüz zaman yine ikili göreli özellikleri var. Ama
şekiller içinde benim aklımda başlık ne sandığım anlattı.
Bir de şey var, birçok gezegen, yani güneş sistemini bütün olarak düşündüğümüzde oradaki bütün gezegenlerin kütlelerinden kaynaklanan, yani hepsinin hepsi cisimsel olduğu için bütün dizgeyi temsil eden gerçek bir ağırlık özeyi var. Yok mu? Şimdi bir insanın da ağırlık özeyi var.
Eğer ağırlık merkezinden bahsediyorsa kütle için şey, hepsi için konuşulabilir. Ama özek, işte o kavram çok şey. Özek her zaman ağırlık merkezi demek değil. Yani mesela üçgeni düşünün. Aklıma o geldi benim şimdi. Üçgende açı ortaylar var. Açı ortayların kesişimi bir özek olarak alınabilir.
Doğru.
Değil mi? Ama ağırlık merkezini vermez üçgene. Kenar ortayların kesişimi veriyor.
Ama doğada üçgen diye bir şey yok.
Üçgende ağırlık merkezini. Zaman, yani iki tane özek var bir üçgende.
Özek var.
Yani onun için hani ne
biri
özek burada?
Biri
ağırlık merkezi açısından, yani o bir levha olsa şimdi, oradan asarsam dengede durur. Ama diğeri de...
Ege'nin verdiği örnekler gezegenler olduğuna göre, güneş olduğuna göre.
Ağırlık merkezine şeyi söylüyor.
Evet,
yani.
Tam orta noktayı. Orta santrası. Kütlesel orta noktasını söylüyor. Yani iki cisim var. Bu iki cisim birbirini neden çekiyor? Yani bu mekaniğin temel sorusu.
O da doğanın kanunu. Allah'ın isteği o.
Yaşar yani.
Peki bunun tamam, biz yer çekimi olduğunu biliyoruz. Yer çekiminin kuvvetle ilişkisini biliyoruz. Özdeğin çekme ve itmenin birliği olduğunu biliyoruz. Ama yine de burada şey var, nesneler belli bir bağımsızlık içinde duruyorlar. Yani Hegel'in sürekli olarak getirdiği sözcük bağımlılık, bağımsızlık, bağımlılık, bağımsızlık. Ya da kendine bağımlılık ve başkasına bağımlılık. Hı hı. Kendine, aslında ben büyük mantıkta onu kendine bağımlılık diye çevirdim. Yani kendine bağımlılık yokluğu ya da bağımsızlık değil ama kendine bağımlı olmama. Yani burada şey var, o ilişkinin özel ilişkinin şeyi, onun bir çözümlemesi var. Yani şimdi kuvvet itme ve çekmede daha önceki çözümlemelerde biz özellikle ilgilenmedik. Değil mi?
Yok, ilgilenmedik. Aslında özellik kez çıkıyor.
O belki de oradan da buraya sıçranabilir. Yani çünkü eğer kuvvet cisim ya da özdek daha doğrusu yani çekme kuvvetini kapsıyorsa o doğrudan doğruya özek düşüncesine getirecek.
Ama en yoğun olduğu özek değil mi itme ve çekmenin?
Çekme kuvvetinin anlamı şu, kendini özekte yok etmek.
Nötr olmak.
Bitmek. Bir cisim, yalnızca kendi, yani özdek, yalnızca çekme kuvvetinden oluşacak olsa, yalnızca onu kapsıyor olsa, o zaman özek noktasında kendini ortadan kaldırır. Çünkü çekme kuvveti onu bire getiriyor. Yani çöküyor kendi içine, öyle düşünmek gerekir.
Bazı çöken şeyler de
evet. Ama çökmüyorsa itme kuvvetinden dolayı çözülüyor. Yani ya da çekme kuvveti her zaman itme kuvvetini gerektiren bir kuvvet. Eğer itme kuvveti yoksa ne diye çekme kuvveti ama gereksin ki?
Evrende çekme kuvveti itme kuvvetinden fazla olan nesneler var. Ne? Çökmekte olan.
Var ama büyümekte, genişlemekte olan nesneler de var. Ha. Yani iki türlü de var. Bir hangisinin ağır bastığını, neyin belirlediğini bilmiyoruz şu anda.
Hesaplamak zordur.
Yani o başka türlü bir uzaklanmama gerektirir, hesaplama gerektirir. Ama iki kuvvet aynı kuvvet ve bir arada. Yani hangisinin ağır bastığını başka bir şey belirliyor. Özek kuvvetten geliyor, çekmeden geliyor. Yani nesneler arasında daha önce okuyorduk, iletişim var diyordu nesneler arasında. Communication ya da iletim denen şey. Yani nesneler birbirlerine bir şey iletiyorlar, bir iletişim içindeler. Birbirlerine ilgisiz değiller.
Çekimden farklı şey mi?
Onun yerine
iletişim.
Çekim özdek için doğru. Ama genel olarak nesne kavramını düşünürsek eğer onu kullanmıyor, orada iletim kavramını kullanıyor. Onun adresini şu an hatırlamıyorum.
Ama yani sistemini bir yerde tutan yer çekimi.
Şimdi Hegel Faraday'ı bilmiyor. Maxwell'i bilmiyor. Tabii. Yani Faraday'ın kuvvet çizgileri dediği şey falan ya da evrensel yer çekimi. Yani Newton'u biliyor. Ama Faraday'dan sonra geliyor. Yani Newton da çekimden söz ediyor ama biraz mistik bir şekilde. Yani o sıralarda çekim, yer çekiminin kuvvetinin gücü ışıkla, ışığın küresel uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak şiddetinin, yayınlığının azalması yasası var. O biliniyor. Onu ışık ve yer çekimi arasında bir paralellik kuruyorlar.
Tabii. Gravitasyon tanımı falan yok.
Oradan yani çıkıyor. Evet. Ve ama Hegel onlardan habersiz. Yani Hegel cisimler arasındaki o genel olarak özdeğin birbirini aslında bir yerde ben okudum. Onu siz de görebilirsiniz. Hegel bu evrenin genişlemesi düşüncesini Hubble'dan 200 yıl önce ileri sürdü diyorlar. Yani o itme, çekme. Onu bir yerde okudum.
Ben acaba notlarına falan
doğa felsefesinde böyle çıplak bir şekilde gözüme çarpmadı. Yani ya daha ileriki bölümlerinde var. Olabilir yani. Ama mekanik bölümünde yani onu orada bulamadım ama birisi yakalamış.
Kırmızıya koyayım bana.
Evet. Yani Hubble'ın öyle bulduğu şeyi Hegel itme ve çekme kuvveti ilişkisinden çıkarıyor. Yani evren neden şu an genişliyor?
Simetri bozulmasından bahsediyor.
İtmenin daha fazla olması.
Tabii simetrinin daha fazla. Yani belli durumlarda itme, dedik ya bir patlama durumunda itme, aslında patlama demek yani barutun patlaması.
İtme demek.
İtme demek yani itme kuvvetinin
solunması demek. İtmesi.
Evet. Ve şimdi o konu değil bizi ilgilendiren. Bizi ilgilendiren şey çekme. Nesnelerin birbirini çekmesi. Yani özdeksel nesnelerin değil, genel olarak nesnelerin birbirini çekmesi ve özek. Nesneler varsa özek kavramı o şeyden çıkartıyor. Bağıntıdan çıkartıyor. Nesneler birbirine bağıntılı ve bağıntı ve bağıntısızlık, bağımlılık ve bağımsızlık bunlar bir arada gidiyor. Onu da anlayabiliriz diyalektik olarak ve çok açık olarak da formüle edebiliriz. ilerlersek böylece aynı zamanda dışsallıktan ayrım içinde dışsallık dediğimiz şey, yani bir şunları benim toplamam dışsallık. Şeker atomla moleküllerini suyun birbirinden ayırması çözelti durumunda dışsallık. Ama burada dışsallıktan ayrım içinde ve bu dışsallığı kendi bağımsızlığında olumsuzlayarak, bu bağımsızlık kendiyle olumsuz birlik, özeksalliktir. Buradan geçiyor özeksalliği. Kendiyle olumsuz birlik. Yani dedik ya, bir nesne kendi için varlıktır bir bakıma ve kendiyle ilişki içindedir başka nesnelerde. Ve bu başkalığı olumsuzladığı anda, bu bağımlılığı olumsuzladığı anda Hegel'in düşüncesine göre kendiyle birliği elde ediyor. Kendiyle birlik de özek. Çünkü orada tek bir nokta var. Yani bir tür şey, DX gibi bir şey. Bir anda,
ama bu soyutlama değil.
Nasıl?
Soyutlama değil bu anlatım.
Soyut kavramsal olarak düşünüyor. Yani birin birle ilişkisi, eğer ya da nesnenin nesneyle ilişkisi, oradaki başkalık yerine kendiyi geçirdiğimiz andaki nesnenin bir başka nesneden ayrımına neden olabilecek hiçbir dışsal belirlenimi yok. Bütün monatlar bir. Yani monadın monatla ilişkisi...
O zaman çevre kavramı da girmesi lazım burada. Özek varsa çevre girecek, var.
Tabii. Doğru. Tabii ki girmesi gerekir. Ama ilk anda soyut olarak düşündüğümüzde özek ve özeğin dışladığı her şey çevre. Yani özek çevre olmadan olmaz. Nokta gibi.
Nokta, çünkü bir de çevre yok. Özeğin kendisi bir.
Bir de yani bir şey, evet. Bir de çevre yok.
Ama burada Hegel cisimden bahsediyor ya.
Nesneden.
Bir cisimden bahsediyor. Gezegenden, nesneden, yani özdekten.
Burada evet, cisimsel nesneleri düşünerek
yazıyor. Şimdi Hegel'in cisimden bahsedip bahsetmeyeceğini bence o gözünden kaçırmamaya çalışmıştır. Yani sanırım öyle.
Yani aynı durumu şeyde tasarlayabilsek, cinsel bir nesne durumunda düşünebilsek, ama orada çevre ve özek, ben de hakikaten dediği gibi Erdoğan'ın fiziksel bir nesneyi hayal ederek biraz.
Ben anladım dediğinizi, yani hassas bir nokta ama şey diye düşünüyoruz, yani Hegel orada o tür bir aldanmacaya kurban olmayacak kadar şey bu konularda ustalıklı bir.
Kendi başta nesne bölümünde nesne yalnızca fiziksel değildir deyip ondan sonra...
Yani. Onları diyor ama.
Hayır, onu dedikten sonra bu denildiğinde olmaması lazım yani.
Tabii ki bu üçüncü versiyonu, baskısını ve yani büyük mantıkta da bu konuya benzer şey, pasajlar var. Onlara da bakarız. Burada öyle bir gaf yapacağını sanmıyorum. Ama bağımlılık ve bağımsızlık ya da kendine bağımlılık ve kendine bağımlı olmama, yani Selbstständigkeit. Selbstständigkeit. Yani kendinde durma. İngilizce neydi?
Selbstständig.
Independence. Selbstständig.
Evet.
Onu İngilizce nasıl çevirmişler hatırlayamıyorum ama. Şimdi o zaman bu yani çözülebilecek bir pasaj nesne konusu ve mekaniği daha iyi anlamanızı sağlayacak. Yani burada şeyler vardı. Şunları tasım yapıları. O tasımı da netleştirecek aslında bunu çözdüğümüz anda.
Peki burada zor olan mekaniği kavramla bağdaştırmak. Mekanik. Mekanik deyince insanın aklına gelen şey kavram
düzenek. Mekanik Türkçe karşılığı düzenek.
Yani düzenek. Mekanik deyince insanın aklına birbirine değen dişler çalışan üzerinde falan filan şeyler geliyor. Mekanik
ama bu. Şey, hayır. Bu da mekanik. Yani şu
yere mekanik, o da mekanik.
Sürtünme mekanik.
Tamam.
Dürtünme,
basın. Bir şeyi sürtünme, aşındırması da mekanik. Sürtmesi de mekanik.
Tabii.
Bir şeyi kapı para getirmesi de mekanik.
Ezberleme mekanik.
Evet, yani sadece makinalar değil. Ve makinalar aslında o yasalara göre çalışıyorlar. Makinanın dişliler falan o geometri. Yani o orada esas önemli olan yani herhalde kuvvet ilişkileri falan. Mekanik o... yani nesnelerin ilişkisi. Ve sadece
tinsel nesneler de var. Yani bu konu nesne yani. Olunca hem düzenek hem nesne şey mekanik işlenmek zorunda.
Saltık mekaniği görüyor muyuz?
Bilmiyorum yani biraz saat
evet, biraz geç oldu.
Peki o kısmı hallettik mi? Yani nesneler çokluğundan ilerledik düzeninsizliğe de nesneden nesneler çokluğuna geçiş kendi şeyi nasıl?
Nesneden nesneler çokluğuna geçişi monadın çoğalması gibi.
Düşüneceğiz.
Öyle düşüneceğiz. Yani onu açabiliriz ya da siz çıkarabilirsiniz. Yani nesneler nasıl çokluğa geçiş yapıyor? Ve çokluğa geçtikten sonra o zaman biraz daha kolaylaşıyoruz. Çünkü nesne ile nesne arasındaki ilişki var. Burada şey gibi görünüyor, sanki güneş sistemini alıyor, bir bütünsel nesne var, ondan sonra bir,
yani
bir, bir nesneler çokluğu var ve bunların arasında diyor, görülürsek bunların medius terminusudur. Burada da başka problemler çıkıyor. Onu haftaya yapalım.
Evet,
yani ben burayı anlamaya çalıştım önemli ölçüde. Açılıyor gördüğünüz gibi. Özel konusuna yaklaştık biraz. Eğer bir nesne başka nesneyle ilişkide, kendiyle ilişkiye girerse kendiyle birliğe girmiş olur. Kendiyle birlikte özektir.
Peki başka bir felsefeci için böyle şeyler var mı? Yani bunu açıldıran başka.
Bunu
mu? Yani mekaniği.
Thomas Kuhn.
Onlar bizi hiç anlamamış.
Thomas Kuhn yani. Bunun yanına bile yaklaşamaz.
Hayır, çok cesaret edilmeyecek bir konu yani.
Onlar için düz yazı. Nesne zaten baştan beri bilinen bir şey.
Tabii.
Nesneyi kullanıyor cümleler içinde.
Evet. Kavramına nerede? Yani Thomas Kuhn çekmeni ve itmenin birliğini bile anladınız.
Postmodernler hiç bakmaz o işlere.
Evet. Al. Sen de kalsın. Yani ben de tekrar çalışacağım. İşine yarar mı? İncele. Thomas Kuhn'a bir atıp tuttuk.